Ayrım 8. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 93. 1. Fasıl. Thomas More biyografilerinin yazarları. 1. William Roper. İlk modern sosyalistin yaşam öyküsünü anlatmak isteyen bir kimsenin malzeme azlığından yakınmasına gerçekten de bir neden yoktur. Uzun bir dizi oluşturan öncellerinin çalışmalarından yararlanabilir. Ama bugüne kadar yazılmış Moore biyografilerinden neredeyse tamamının bir parça, hatta ara sıra çok fazla günlük koktuğunu hemen görecektir. Ancak bu koku, iyilik bilir kuşakların kanısına göre insanlığın gelişmesini özellikle teşvik etmiş kişilere sunulan bir günlükten gelmiyordu. Tersine, azizlerini kurban ederken inananların zihinlerini bulandırmak için Katolik Kilisesi'nin kullandığı günlüğün kokusuydu. Moore, papalıkla gözü önünde gelişen protestanlık arasındaki büyük mücadelede yerini almıştı. Papalığın yanını tutuyordu ve inancı uğruna öldü. Katolisizm, reformasyondan bu yana bu kadar çok sayıda büyük düşünüre sahip olmamıştı. Öyle ki, ünlü hümanistin üzerinde bile hak talep etmeyebilirdi. Moore, Katolisizm uğruna şehit, bir aziz ama kısa süre öncesine kadar sadece yarı resmi bir aziz oldu. Ancak 1886'da resmen aziz ilan edildi. Buna karşın ölümünden sonra dindarlar onu hep bir aziz olarak ululamıştır. Ama bu durum ona ya da en azından biyografisine zarar vermiştir. Moore 1535 yılında öldü. İlk biyografisi yaklaşık 20 yıl sonra, olasılıkla 1557'de damadı Katolik William Roper tarafından kaleme alındı. Eser, Moore'u haklı göstermek için 8. Henry'nin kızı, kanlı Mary'nin hüküm sürdüğü kiliselerin ayrılmasına karşı Katoliklerin bu monarşiye yol açan çok sert bir tepki gösterdiği bir dönemde yazılmıştı. Yazarın bu koşullarda tarafsız kalmasını beklemek zordur. Ancak Roper, görebildiğimiz kadarıyla en azından dönemin koşullarınca kendisinde uyandırılan Moore'u bir aziz gibi gösterme hevesine direnerek tarafsızlığını korumayı başarmıştı. Yalın ve gösterişsiz, heyecansız, hatta yavan ama tamamen samimi bir şekilde söylenceleri değil, sadece gerçekleri aktarmaktadır. Roper anlattıklarını belgeleyecek durumdaydı. Eserinin giriş tümcelerinde bunu bize kendisi söylemektedir. Ben William Roper, Moore'un buna hiç de layık olmayan damadı, en büyük kızının kocası. Margarete, Roper'la 1521 yılında evlendi. Ölümünden 33 yıl sonra 1577'de Roper da öldü. Onun evinde aralıksız 16 yıl boyunca yaşadığım için kendisi ve faaliyetleri hakkında benden daha çok bilgisi olan kimseyi tanımıyorum. Roper, Moore'un yaşamı konusunda en önemli ve güvenilir kaynaktır. Ne var ki, kendisini güvenilir yapan özellikleri, Moore hakkında oldukça sınırlı bilgiler edinmemize neden olmaktadır. Yavanlığı aşırı coşkuya kapılmasına ve kahramanını insanüstü bir varlık gibi biçimlendirmesine engel olmuştur. Ama Moore'un önemini kavramasına ve onu önemli kılan tipik olguları aktarmasına da engel olmuştur. Roper'ın anlattıklarından büyük bir bölümünü doğru diye kabul edebiliriz. En azından biz onda önemli bir yanılgıya rastlamadık. Sadece Moore biyografilerini ilk defa kaleme alan yazarlar gibi zaman sıralamasıyla arası pek iyi değildir. Olaylar hiç tarih verilmeden birbirine karıştırılmıştır. Hatta Moore'un doğduğu yılı bile bize söylemez. Ama anlattıklarının da büyük bölümü doğrudur. Öte yandan bilmek istediğimiz her şeyi de anlatmaz. Sırf Roper'ın biyografisine muhtaç olsaydık, örneğin Moore'un Ütopya'yı yazdığını bile bilmeyecektik. Buna karşılık Moore'un yargılanışı Roper tarafından çok ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Eseri şu başlığı taşıyor: The Life of Sir Thomas More. Yazan, oğlu Law William Roper. Kitabın kapağında bir haç ve haçın çevresinde şu sözler yer alır: Bu işaret altında kazanacaksın. Ütopya'nın Pitt Press Series, Cambridge 1885'ten çıkan İngilizce nüshasına bu biyografinin 1716 Hearne's basımının bir kopyası eklenmiştir. 2. Stapleton. Moore'un biyografisini yazmaya başlayanlardan biri de Canterbury Katedrali'nin baş diyakozu Nicholas Harpsfield olmuştur. O da aynı şekilde Kanlı Mary döneminde ama Roper'dan sonra eserini kaleme almış, ne ki kitap hiçbir zaman yayımlanmamıştır. Eserin bir kopyasını bir Cizvit rahibinden ödünç alan Bridget, Harpsfield'ın Roper'dan başka sadece Moore'un eserlerinden yararlandığını ve önemli sayılacak yeni bilgiler içermediğini bildirmektedir. Başdiyakozu bir İspanyol Dominiken, Aziz Dominikus tarafından 1216 yılında Toulouse kentinde kurulan ve mülk edinmeyi reddeden mezhep. Rahibi Ludovicus Pacius izlemiş ama o da 1560 ile 1570 yılları arasında yazdığı eserini tamamlayamadan ölmüştür. Bu hususta kaybımız pek fazla değildir. O zamanlar bir İspanyol Dominiken rahibinin bir İngiliz hümanist hakkında ne kadar bilgisi olabilirdi ki? Herhalde iyi niyetli bir laf ebeliğinden fazla değil. Bu iki ruhban aziz Thomas Moore'un şehitliğini göklere çıkaran Katolik rahiplerden uzun bir dizinin başlangıcını oluşturuyordu. Bunlar arasından en göze çarpanı ve zaman bakımından biraz önce adlarını saydığımız ikisini bir yana bırakırsak, ilk olanı Moore'un öldüğü 1535 yılında ve aynı ayda Sussex'te dünyaya gelen Thomas Stapleton'dır. Katolik bir rahip olan Stapleton, Kanlı Mary döneminde Chichester'da Canonicus, belirli bir kurala göre yaşayan tarikat topluluğunun üyesi, makamına getirildi. Kraliçe Elizabeth, Katolikleri kovuşturmaya başladığı zaman İngiltere'yi terk etti ve 1588 yılında öldüğü Douai kentinde teoloji profesörü oldu. Aynı yıl içinde Douai'de Üç Thomaslar adlı biyografisi yayımlandı. Havari Thomas, Aziz Thomas Becket ve Thomas Moore. Biz bu eserin 1612 tarihli Köln basımından yararlandık. Bu biyografinin A. Martin tarafından temin edilmiş, Oden'in notlarını ve yorumlarını, bunlardan en iyileri Ruth Hart'ın Morus adlı kitabından alınmıştır. İçeren kötü bir Fransızca çevirisi de mevcuttur. Histoire de Thomas Moore, Par Stapleton, Paris 1849. Moore'un biyografisi kitabın üçte ikisini tutmaktadır. Kitap Yüce Tanrı'ya hürmet ve okuru irşad etmek için yazılmıştır. Gerçekten de bu bir tarih kitabı değil, bir irşad kitabıdır ve niteliğiyle kutsal kitaba çok benzemektedir. Kutsal kitabı yazan havariler gibi Stapleton da önceli Robert'a benzer şekilde tarih belirtmekten özenle kaçınır. Bunun yerine araya hiçbir şey ifade etmeyen sözcükler katar. Bu dönemde, bunun üzerine, daha sonra vesaire. Şayet tarihsel bir gelişmeden söz edilmeyecekse, onun yerine yamalı bohça gibi anekdotlar, söylenceler, mucize öyküleri ki bunların bir bölümü Moore'u değil, diğer dindar kişileri ilgilendirmektedir. Anlatılacaksa tarih belirtmeye ne gerek var? Burada Moore efsanesinin gelişimi de açık seçik izlenebilmektedir. Daha önce Roper da mucize öyküleri anlatmıştı. Ama yakından bakıldığında bu öyküler mucize niteliğini kaybetmekte ve çok yavanlaşmaktadır. Anlatılan olayların gerçekten vuku bulduğunu gönül rahatlığıyla kabul edebiliriz. Örneğin bize şunları anlatır. Tanrı Moore'a erdeminden ve Tanrı korkusundan dolayı belirgin bir mucize vasıtasıyla özel bir teveccüh göstermiştir. Roger'ın karısı Margarete ağır bir terli humma hastalığına yakalanmıştı. Hekimler umudu kesmişti. İyi sonuç verecek başka bir ilaç bilmiyorlardı. Bunun üzerine Moore ibadet odasına giderek vecd içinde Tanrı'ya dua etti. İşe bakın ki Tanrı duasını duydu ve tenkiyenin iyi gelebileceğini aklına getirecek şekilde onu aydınlattı. Moore Tanrı ilhamını hemen hekimlere bildirdi. Onlar da hastayı kurtaracak tek çarenin bu olduğunu itiraf ettiler ve daha önce bunu niye akıl etmediklerine şaştılar. Tedavi uygulandı ve Margarete iyileşti. Bu tür basit mucizeler sayın teoloji profesörüne yetmiyordu. Hizmetçi dedikodularına ve benzeri otoritelere dayanarak bir dizi mucizevi olayı, ön belirtiyi, rüyayı ve benzer şeyleri bir araya getirdi. Roper'ın kaleme aldığı biyografiden bu yana Moore'un anısı bunlarla zenginleşmiş oluyordu. Stapleton'ın yararlandığı kaynaklara uygun olarak bu öyküler son derece basma kalıp gülünç ve abestir. Bunların yazar açısından tek iyiliği, kimsenin onun bu öykülerin mucidi saymamasıdır. En azından 16. yüzyıl Katolik teolojisine duyduğumuz saygıdan dolayı onun daha ustalıklı öyküler uyduracağını kabul etmekten yanayız. Örneğin şu mucize ne kadar gülünçtür. Moore'un ölümünden sonra Margarete onun tüm parasını babasının ruhuna dua etsinler diye yoksullara dağıtır. Cenazesini gömmek istediği zaman bir kefen satın alacak parası bile kalmamıştır artık. Kimse ne yapmak gerektiğini bilmez. Sonuçta hizmetçilerden biri, Bayan Harris, yakındaki bir manifaturacıya gitmeye ve kendisine veresiye bir kefenli kumaş verip veremeyeceğini sormaya karar verir. Ne de büyük bir haz duygusu. Dükkana geldiğinde cüzdanında ne bir kuruş fazla ne de eksik, tam bir kefen tutarı kadar para bulur. Stapleton'ın dayandığı bu para mucizesini anlatan otorite, Margarete'nin hizmetçilerinden Dorothea Colley'dir. Roper'da bu konuda en ufak bir imada bulunmayışı Stapleton'ı hiç rahatsız etmemiştir. Her şeye karşın Stapleton, Roper'dan sonra Moore biyografilerinin yazarları için en önemli kaynaktır. Moore'un edebi çalışmalarının ayrıntılarına girerek Roper'ı tamamlamış ve özellikle Moore'un ve çağdaşlarının mektuplarından oluşan, yazarın görüş açısını paylaşmasa da değerini koruyan zengin bir malzemeyi özenle bir araya getirerek çok yararlı olmuştur. 3. Cressac, Moore ve diğerleri. Roper ile Stapleton'ın yanı sıra Moore'un yaşamı için ana kaynak olarak sık sık üçüncü bir yazarın adı geçer. Bu Katolik bir ruhban olan ve Moore'la aynı adı taşıyan torununun oğlu Thomas Moore'dur. 1625 yılında Roma'da ölmüştür. Geriye bıraktıkları arasında bir el yazması, büyük dedesinin bir biyografisi bulunmuş ve bu 1627 yılında Londra'da yayımlanmıştır. Çok aranan, giderek mevcudu kalmayan biyografi bilinmeyen bir kişi tarafından 1726'da yeniden yayımlanmıştır. The Life of Sir Thomas Moore, Knight, Lord Chancellor of England under King Henry VIII and His Majesty's Ambassador to the Courts of France and Germany, by His Great Grandson Thomas Moore, Londra 1726. 336 sayfa. Yazardan daha da özenli, güvenilir ve makul gibi görünen yayımcının notları nedeniyle bu basım çok kullanışlıdır. Kitabın Almanca çevirisi 1741 yılında Leipzig'te yayımlanmıştır. Sir Thomas Moore'un yaşamı vesaire, Coletti ve Erasmi biyografilerinin yayımcısı tarafından Almanca'ya çevrilen kitap, Leipzig Üniversitesi profesörlerinden Dr. Christian Gottlieb Joecher'in bir ön sözünü içermektedir. En yeni basımı Joshua Hunter'ınkidir. The Life of Sir Thomas Moore by His Great Grandson Cressac Moore with a Biographical Preface, Notes and Other Illustrations, Londra 1828 ve 376 sayfa. Ön sözde Hunter doğru bir tespitte bulunur. Buna göre İngiltere'de Katolikler kendi devirlerinin tekrar geldiğine inandıkları zaman hep bir Moore biyografisi yayımlanmıştır. Kanlı Mary döneminde Roper'ınki, İspanyol Armadası 1588'de İngiltere'yi tehdit ettiği zaman Stapleton'ınki, 1. Charles'ın Fransa'dan Katolik Prenses Henriette Marie ile evlenmesinden kısa süre sonra Cressac Moore'unki, ancak Hunter aynı ön sözde yazarın bu biyografide kendisi hakkında verdiği bilgilerden dolayı Thomas olamayacağı, biyografinin en küçük kardeşi Cressac Moore'dan kaynaklandığı kanısına vardığını da belirtmektedir. Sözü geçen bilgiler tamamen Cressac Moore'a uymaktadır. Demek ki Cressac eserin yazarı sayabiliriz. Ayrıca bu sorun o kadar önemli değildir. Cressac de Thomas gibi koyu bir Katolikti. Adı geçen sonuncu biyografi en çok kullanılanlardan biridir ve gerçekten en iyisi olması gerektiği de düşünülebilir. Çünkü yazar büyük dedesinden dinlediklerinin yanı sıra aile arşivinden ve ayrıca neredeyse bütün bir yüzyıla ait tarihsel araştırmaların sonuçlarından da yararlanabilirdi. Aile üyesi olmanın sağladığı bilgileri olayları daha yüksek bir görüş açısından gözlemleyen tarihçinin uz görüşüyle birleştirebilirdi. Ne ki bunların hiçbirini göremeyiz. Cresacre Moore ön sözde belirttiği şekilde ve Stapleton gibi kendisini ve de başkalarını irşad etmek için yazdığını söyler. Onun için söz konusu gerçeği araştırmak değil, insanların duygularını dokunaklı bir biçimde etkilemekti ve bu yüzden fazla gayret göstermeyi çok gereksiz bulmuştur. Kitabın tamamı Stapleton ile Roper'dan utanmazca yapılmış bir çalıntıdır. Bazen birinden, bazen diğerinden yaptığı bu çalıntılar üstelik özenli değil, tamamen baştan sağmadır ve yayımcının Cresacre Moore'daki her satırı Stapleton ve Roper'ınkilerle karşılaştırmaktan kaçınmayarak kanıtladığı gibi çoğu kez ağır hatalar işlemiştir. Cresacre Moore'un özgün katkıları, Katoliklerin mucize dedikoduları çevresinde ancak Stapleton'ın kitabının yayımlanmasından sonra ortaya çıkan ve bu yüzden teoloji profesörünün eserinde yer almayan eğlendirici birkaç küçük öyküyle sınırlı kalmıştır. Ne var ki bunlar üstelik Stapleton'ınkilerden çok daha saçmadır. Bir örnek verirsek, Moore'un dişlerinden biri iki kardeşin arasında masanın üstünde durmaktadır. İkisi de bu değerli emaneti ele geçirmeyi arzu etmektedir. Cennet mekan şehidimiz sorunu en basit şekilde çözer. İki kardeşin şaşkın bakışları altında diş birdenbire ikiye bölünür. Şimdi masanın üstünde iki diş bulunmaktadır. Bölünerek sayısı ikiye çıkan kemik, örneğin alt çene gibi, insanlarda ne yazık ki sadece bir tane olan kemik değildi. Yoksa iki alt çeneli bir aziz, 33 dişli azizden çok daha büyük bir mucize olurdu. Cresacre Moore'un kitabının hiçbir değeri yoktur. Buna karşın Thomas Moore konusunda en sık başvurulan bir kaynak haline gelmiştir. Kitap, Roper ile Stapleton'ın çok kullanışlı bir özetini sunar ve Stapleton'ın eserinden neredeyse daha aşırı bir üslupta kaleme alınmış bir dua kitabı niteliğindedir. Katoliklerce daha sonra yazılmış Moore biyografilerinin büyük çoğunluğu görebildiğimiz kadarıyla Cresacre Moore'un kitabının az çok kötü birer açıklamasından başka bir şey değildir. Okur bizden Moore hakkında 17. yüzyıldan bu yana yayımlanmış bütün Katolik literatürünü elden geçirmemizi herhalde istemeyecektir. Buradan bizim sosyalistlerin herhangi yeni bir bilgi elde edeceklerini beklemek boşunadır. Gelişi güzel alınmış birkaç örnek bize yetti de arttı bile. Protestan literatüründen de önemli bir Moore biyografisi çıkmamıştır. Cayley'in kitabı biyografi söz konusu olunca hiç de başarılı bir eser değildir. Kitabın değeri Moore'un en önemli edebi eserlerini geniş bir okur kitlesine tanıtmasından ileri gelmektedir. Arthur Cayley, The Younger, The Memories of Sir Thomas Moore, 2 cilt, Londra 1804. Moore'la ilgili sözü geçen 3 kaynak yazar dışında bize kayda değer gelen 4 biyografi yazarı daha vardır. Katoliklerden Ruthard ile Bridget, Protestanlardan Zeebohm ile Hutton. Ruthard ile Zeebohm, kendi özgül mezhepsel görüş açılarını fark ettirecek kadar yeterince dindardır. Öte yandan her ikisi de bu yüzden zihinlerini bulandırmayacak kadar da mezhepsel dar görüşlülüğü aşmıştır. Ruthard, hiç İngiltere'de bulunmamış biri izlemini bırakan Güney Almanyalı bir bilgeydi. Ama Göttingen'de karşısına çıkan yığınla malzemeden çok iyi yararlanmıştır. Moore'u faaliyetlerinin her yönüyle anlatmaya, biyografilerinin yazarlardan aktarılmış bilgileri başka bilgilerle, aynı döneme ait malzemelerle duruma göre ya pekiştirmeye, ya tamamlamaya, ya da düzeltmeye çalışmıştır. Ancak Moore'un önemini o da kavrayamamıştır. Görüş açısı sınırlı ve dardır. Ama kitabı, İkbal Perestliğin yayılması yüzünden Almanya'da bilimin henüz yozlaşmadığı 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir Alman bilim adamının titiz, özenli ve samimi bir çalışmasıdır. Yol gösterici bazı değerli açıklamaları Ruthard'a borçluyuz. Zeebohm, Moore'u o güne kadar çok az araştırılmış bir yönden ele alır. İngiltere'de faaliyet gösteren çağdaşları diğer iki hümanistle, Colet ve Rotterdamlı Erasmus ile işbirliği yapan bir hümanist olarak. Ancak anlatılanlar Colet'in ölüm yılı 1519'a kadar sürer. İngiltere'de hümanizm gerçekten de bu tarihte son bulur. yerini reformasyon alır. Moore'un nasıl olup da Katolisizm davasını var gücüyle savunur hale geldiği sorusu kitapta artık ele alınmaz. Ama Ütopya, Zeebohm'un gözlem alanının içinde kalır. Ne ki o da Routard ya da diğer Moore biyografilerinin yazarları gibi kitabın neye yaradığını bilmez. Routard'a göre Ütopya bir şakadır. Zeebohm ise onu ciddiye alır. Ama ağırlığı kitaptaki elinden geldiğince protestanlığa özgü ve basma kalıp bir şekilde yansıttığı Hristiyan felsefesine verir. Eserin komünist niteliğini bile fark etmez ya da karşısında tamamen çaresiz kaldığı için fark etmek istemez. Sonuçta bu kitabın ancak ilk basımından sonra yayımlanan en yeni Moore biyografilerine de değinmek kaçınılmaz oluyor. Yazarların ikisi de ruhban sınıfındandır. Bunlardan biri, yani kutsal kurtarıcı İsa, Ruhaniler Meclisi üyesi olan T.E. Bridget eserini 1886 yılında aziz ilan edilen Katolik din şehidini ululamak için kaleme almıştır. Modern bilimin özellikle zaman dizinle ilgili araçlarından yararlanmış ve yakışık almayan münasebetsizliklerden uzak durmuştur. Ama onun da Moore'u tarihsel açıdan kavradığını söyleyemeyiz. Özellikle ömrünün sonuna doğru Moore'un düşüncelerine hakim olan Katolisizm kalıplarının göze batan bir şekilde öne çıkarılması yüzünden okur, Roper'da olduğu gibi Moore'un ne kadar büyük bir dahi olduğunu fark etmez bile. Moore'un tüm faaliyetleri dar kafalı Katolik bağnazlığının Procrustes yatağına benzer bir kalıba sokulur. Procrustes, antik çağda yaşamış bir haydut, biri küçük biri büyük iki yatağı olan bu kişi yolcuları soyduktan sonra uzun boyluları küçük yatağa yatırıp ayaklarını keser. Kısa boyluları da büyük yatağa yatırarak ayaklarından çeker, uzatırmış. Bu yüzden yazarın samimiyetsizliğini hatırlamaya gerek yoktur. Bir nükteden sahip olduğundan fazlasını verir. Eserinin ilk basımı 1895'te, ikincisi de birkaç yıl sonra yayımlanan Oxfordlu teolog ve Ely Başpiskoposu'nun yardımcısı Hutton da aynı şekilde Bridget gibi kitabını teolojik bir savla kaleme almıştır. Moore'un teolojisiyle İngiliz resmi kilise teolojisinin pekala uyuştuğunu kanıtlamak ister. Örneğin kitabın 282. sayfasında şunlar yer alır. Roma'daki teologlarla onu, Moore'u, kendi din şehitleri olarak ululama hakları konusunda tartışmak bir yarar sağlamazdı. Ama onun tarihsel ve kesintisiz süre gelen İngiliz kilisesine ait olduğunu hiçbir gerçek teolojik değer bilirlik inkar etmeyecektir. Dinsel eserleri ve yaşamı ayrıntılarıyla incelenirse, İngiltere'nin bugün bile gurur duyduğu Moore'un bir aziz olduğu kanıtlanır. Bakınız sayfa 201. Katolik ve Protestan ruhbanların kendi patroklosları saydıkları Moore'un ölüsüne sahip çıkma mücadelesi pek yeni bir sonuç vermez. Patroklos, Troya Savaşı kahramanlarından Aşileus'un can yoldaşı, en yakın arkadaşı Hektor tarafından öldürülür. Akalar onun ölüsünü almak için müthiş bir savaşa girerler ama ölüyü Troyalılara kaptırırlar. Bunun üzerine savaşa katılan Aşileus, Patroklos'un ölüsünü Troyalıların elinden kurtarır ve Hektor'u öldürür. Bununla beraber Hutton'un kitabında teolojik sav fazla göze batmaz ve Moore'un gelişme süreci okunaklı, özenli bir şekilde anlatılır. Hatta Ütopya'nın yazarının sosyalizme duyduğu ilgiye de kısaca değinilir. 8. ayrımın sonu, sayfa 102.